Ayrımon, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 155. Faydasız kötü alışkanlıklara direnme dersleri. İşsizlik suçluluğu kat kat artırıyor. Küçük düşürücü ücretler suça teşvik ediyor. Şu eski İspanyol atasözü hiç bu kadar yerini bulmamıştı. Üçkağıtçılar ahmaklardan geçinir, ahmaklarsa alın teriyle. Buna karşılık kimse diğer atasözüne itibar etmiyor çünkü kimse inanmıyor. Çalışan kazanır. Çalışma hakkı sana ödemek istedikleri fiyata, sana dayatmak istedikleri şartlarda çalışma hakkına indirgendi. Dünyada emek gücünden daha ucuz bir mal yok. Ücretler düşer, mesailer artarken emek piyasası insanları kusuyor. Çalış ya da bırak, kuyruk uzun. Korku çağında iş ve işsizlik. Ne kadar hızlı gidersen git, korkunun gölgesi ayağına çelme takar. Kaybetme korkusu, işini kaybetme, paranı kaybetme, yemeğini kaybetme, evini kaybetme, kaybetme. Hiç kimseyi ani bir kötü talihin kötülüklerinden koruyacak bir şeytan kovma duası yok. En çok kazanan bile bugünden yarına affi ve telafisi olmayan bir başarısıza dönüşebilir. İşsizlik teröründen kim kurtulabilir? Kim korkmaz yeni teknolojilerin, küreselleşmenin ya da bugünkü dünyanın pek çok kabarmış denizinden birinin bir kazazedesi olmaktan? Öfkeli yüksek dalgalar vuruyor. Yerel endüstrilerin kaçışı ya da yıkımı, başka ülkelerin daha ucuz iş güçleriyle rekabet ya da kendilerini besleyen elektriğin dışında ne ücret, ne tatil, ne ikramiye, ne de emeklilik isteyen makinelerin durdurulamaz ilerleyişi. Teknolojik gelişme boş vakitleri ve özgürlük alanlarını arttırmıyor. İşsizliği katlıyor ve korku tohumları ekiyor. O meşhum belge karşısında duyulan panik evrensel. Yeni tasarruf politikamız ya da şirketin yeniden yapılandırılması nedeniyle ya da yalnızca böyle gerektiği için, çünkü hiçbir bahane kurşuna dizmeyi hafifletmez, hizmetlerinize son vermek zorunda olduğumuzu bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Herkes her an her yerde vurulabilir. Herkes kırkında bir anda ihtiyara dönüşebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü 1996 ve 1997 yılları raporlarında dünyada istihdamın evrimi umut kırıcı olmayı sürdürüyor diyor. Sanayileşmiş ülkelerde işsizlik oranı çok yüksek olmaya devam ediyor. Sosyal eşitsizlik artıyor ve gelişmekte olduğu söylenen ülkelerde işsizlikte, büyüyen yoksullukta, hayat seviyesinin düşüşünde gözle görülür bir artış var. Korku buradan yayılıyor diye bitiyor rapor. Ve korku yayılıyor. Ya bir işin var ya da bir hiçsin. Nazi toplama kampı Auschwitz'in girişindeki tabela şöyle diyordu: çalışmak özgürleştirir. Yarım yüzyıldan fazla bir süre sonra bir işi olan her işçi, ofis ya da fabrikanın yeknesaklığı içinde geçirdiği ve imanının gevrediği her gün için çalıştığı şirkete iyi kalpliliğinden ötürü defalarca teşekkür etmelidir. İş bulmak ya da işini korumak, tatilsiz de olsa, emekliliksiz de olsa, hiçbir faydası olmasa da ve boktan bir maaşla da olsa bir mucizeymiş gibi kutlanıyor. Meşhur sözler. 28 Kasım 1990'da Arjantin gazeteleri siyasete atılan bir sendika yöneticisine ait bilgece bir inci yayınladı. Luis Barrionuevo ani servetini şöyle açıklıyordu: "Servet çalışarak yapılmıyor." Hakkındaki yolsuzluk şikayetleri sağanak gibi yağmaya başlayınca dostları ona teselli yemeği verdiler. Sonra 1. Lig'deki bir futbol kulübüne başkan seçildi ve gıda sektörünün servis kolu çalışanlarının sendikasını yönetmeye devam etti. Aziz Cayetano, Arjantin'de en çok başvurulan Aziz, kalabalık işsizlerin koruyucusuna iş dilemeye gidiyor. Başka hiçbir Aziz'in ya da Azize'nin bu kadar müşterisi yok. 1997'nin Mayıs'ı ve Ekim'i arasında yeni iş kaynakları ortaya çıktı. Aziz Cayetano'nun mu yoksa demokrasinin mi işi bilinmiyor. Milletvekili seçimleri yaklaşıyordu ve Arjantin hükümeti sağa sola yarım milyon iş dağıtarak Aziz'i şaşkınlıktan serseme çevirdi. Ama aylık 200 dolar ödenen bu işler seçim kampanyalarının kısa bir süre sonrasına dek sürdü. Bir süre sonra Başkan Menem, Arjantinlilere golf oynamalarını tavsiye etti çünkü golf insanın zihnini dağıtıyor, sinirlerini yatıştırıyordu. Dünyadaki işsiz sayısı artmaya devam ediyor. Dünyanın sahipleri bu kadar işe yaramaz insanla ne yapacak? Ay'a mı gönderecekler onları? 1998'in başlarında Fransa, Almanya, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde devasa gösteriler dünya basınının ilgisine mazhar oldu. Kortejdeki bazı işsizler büyük siyah çöp torbalarının içine girmişlerdi. Bugünün dünyasında emeğin dramının sahneye koyuluşuydu bu. Avrupa'da hala işsizlerin durumunu hafifleten desteklemeler var. Ama her dört gençten biri sabit bir işten mahrum. Kayıt dışı ya da yasa dışı işler yüzyılın son çeyreğinde 3 kat arttı. Büyük Britanya'da hiçbir ödeme almadan her an hazır ve nazır, telefon çalınca işe koşan, evde bekleyen işçilerin sayısı giderek artıyor. İşe çağrıldıklarında bir ajansa bağlı olarak bir süre çalışıyor, sonra evlerine dönüp telefonun yeniden çalmasını bekliyorlar. Küreselleşme fabrikaları sihir sanatıyla ortadan kaybeden, yoksul ülkelere kaçıran bir sihirbaz şapkası. Her bir şeyin üretimi için gereken iş süresini baş döndürücü bir oranda azaltan teknoloji, işçileri ihtiyaçlarından ve hizmetkarlıktan kurtaracağı yerde yoksullaştırıyor, onları işe bağımlı hale getiriyor. Para kazanmak için emek artık elzem değil. Spekülatif yatırımlara yönelen sermaye miktarı çok fazla. Ham maddeyi dönüştürmeden, hatta ham maddeye hiç dokunmadan, para kendi kendisiyle aşk yaparak çok daha bereketli olarak yeniden üretiliyor. Siemens dünyanın en büyük endüstriyel şirketlerinden biri. Finansal yatırımları üretim faaliyetlerinden çok daha fazla kazandırıyor. Kapitalist gerçekçilik. Chrysler şirketinin parlak yöneticisi Lee Iacocca, 1993 sonlarında Buenos Aires'i ziyaret etti. Verdiği konferansta işsizlik ve eğitim üzerine hayranlık uyandıran bir samimiyetle konuştu. İşsizlik sorunu çok zor bir konu. Bugün aynı sayıda insanla 2 kat daha fazla otomobil yapabiliyoruz. İşsizlik sorununa bir çözüm olarak nüfusun eğitim seviyesini yükseltmekten bahsedildiği zaman hep Almanya'da gerçekleşenlerin beni endişelendirdiğini söylüyorum. Orada işsizliğe karşı eğitim kampanyası yapıldı ve sonuç sosyalizme ve isyana itilen yüz binlerce meslek sahibinin başarısızlığı oldu. Bunu söylemek kolay değil ama kendi kendime soruyorum. Acaba işsizlere açık davranılsaydı ve gençler de iş aramak için doğru McDonald's'a gitselerdi daha iyi olmaz mıydı? ABD'de Avrupa'dakinden çok daha az işsizlik var. Ama sosyal güvenliği olmayan bu yeni işler aynı zamanda geçici ve düşük ücretli. Bunu öğrencilerim arasında görüyorum diyor Noam Chomsky. Eğer gerektiği gibi davranmazlarsa asla iş bulmayacaklarından korkuyorlar. Ve bunun üzerlerinde itaatkarlaştıran bir etkisi oluyor. En büyük 500 ABD şirketinde her 10 çalışandan yalnızca birinin kalıcı ve tam zamanlı bir işe sahip olma ayrıcalığı var. Büyük Britanya'da her 10 işten 9'u, Fransa'da ise 8'i sosyal güvenceden yoksun. Tarih 200 yıllık bir sıçrayış yapıyor ama geriye doğru. Bugünün dünyasında çalışanların büyük çoğunluğunun iş istikrarı ve ayrılırken tazminat alma hakkı yok. Ayrıca iş güvencesi eksikliği ücretleri aşağıya düşürüyor. Son 25 yılda ABD ekonomisi %40'lık bir büyüme gösterdiği halde her 10 ABD'liden 6'sı çeyrek yüzyıl öncekinden daha kötü bir ücret alıyor. Buna rağmen binlerce Meksikalı emekçi, terli sırtlar, sınırdaki nehri geçmeye ve daha iyi bir hayat arayışında kendi hayatlarını riske etmeye devam ediyor. 20 yılda ABD ile Meksika arasındaki ücret uçurumu 2 katına çıktı. Fark 4 kattı, şimdi 8 oldu. Ucuz iş gücü bulmak için güneye göç eden sermayelerin ve kuzeye göç etmeyi deneyen ucuz iş gücünün de çok iyi bildiği gibi Meksika'da iş gücü her ay fiyatı düşen tek maldır. Son 20 yılda orta sınıfın büyük bölümü yoksulluğa, yoksullar sefalete düştü. Sefiller ise istatistik tablolarından çıktı. İşi olanların güvencesi kanunlarla garanti ediliyor ama uygulamada kaderleri Bakire Guadalupe'a bağlı. İşsizlikle beraber ücret krizinin temel unsuru olan iş güvencesi eksikliği de grip kadar evrensel, her yerde ve her seviyede acısı yaşanıyor. Kimse muaf değil. Dünya ekonomisinin en dinamik, en sofistike sektörlerinde uzmanlaşmış çalışanlar bile rahat nefes alamıyor. Orada da sözleşmeli ve parça başı işler hızla kalıcı işlerin yerini alıyor. Telekomünikasyon ve elektronik alanlarında artık çok az insana ihtiyaç duyan sanal şirketler çalışıyor. İşte bilgisayardan bilgisayara gerçekleştiriliyor, işçiler birbirleriyle hiç karşılaşmadan, hiçbir ulusal kanuna itaat etmesi gerekmeyen kaçak hayaletler olan işverenlerini tanımadan çalışıyorlar. Üstün nitelikli meslek sahipleri de çok daha fazla kazansa ve evrensel mutluluk çağında teknolojik mucizeleri öven dergilerin özenilen poster çocukları olsalar da herhangi bir yoksul çocuk kadar istikrarsızlığa ve belirsizliğe mahkumlar. İşini kaybetme korkusu ve iş bulamama kaygısı yalnızca bütün çivileri çıkmış bir dünyada normal görünebilecek gülünç istatistiklerin hiç de uzağında değil. Son 30 yılda gerçek çalışma saatlerinden daha az olan resmi çalışma saatleri de ABD, Kanada ve Japonya'da ciddi oranda arttı. Yalnızca bazı Avrupa ülkelerinde biraz azaldı. Bu sağduyuya karşı tersine dünya tarafından gerçekleştirilen kalleşçe bir saldırıydı. Teknoloji devrimi tarafından gerçekleştirilen şaşırtıcı verimlilik artışı ücretlerin aynı oranda yükseltilmesine çevrilmemekle kalmıyor, üstüne üstlük en yüksek teknolojiye sahip ülkelerde mesai saatleri artıyor. ABD'de sık sık yapılan anketler günümüzde stresin temel kaynağının boşanmaların ve ölüm korkusunun çok çok üzerinde iş olduğunu belirtiyor. Japonya'da karoshi, aşırı çalışma her yıl 10 bin kişiyi öldürüyor. Fransız hükümeti 1998 Mayıs ayında haftalık çalışma saatini 39'dan 35'e indirmeye karar vererek bir ileri görüşlülük dersi verirken bu tedbir şirketler, politikacılar ve teknokratlar arasında protesto çığlıklarının yükselmesine neden oldu. İşsizlik sorunu olmayan İsviçre'de bir süre önce dilimin tutulmasına neden olan bir olaya tanık oldum. Ücretleri düşürmeden daha az çalışma önerisi referanduma sunulmuştu. İsviçreliler karşı oy kullandılar. Bunu anlayamadığımı hatırlıyorum. İtiraf edeyim, hala anlayabilmiş değilim. Tanrı Adem'i ekmeğini alnının teriyle kazanmaya mahkum ettiğinden beri çalışmak evrensel bir zorunluluk. Ama Tanrı'nın arzusunu bu kadar canı gönülden yerine getirmenin de bir anlamı yok. Her ne kadar İsviçre örneğinde işsizlik soluk ve uzak bir tehdit olsa da bu çalışma arzusunun işsizlik ve boş zaman korkusuyla ilgili olduğundan şüpheleniyorum. Var olmak faydalı olmaktır. Var olabilmek için satılabilir olmanız gerekir. Paraya çevrilemeyen zaman, üretme ödeviyle değil de yaşama zevkiyle yaşanan serbest zaman korku üretiyor. Sonuç olarak bunda yeni bir şey yok. Korku her zaman açgözlülükle beraber kapitalizm denegelen sistemin en etkin motorlarından biri oldu. İstatistikler. Britanya adalarında 4 işçiden biri yarı zamanlı çalışıyor. Pek çok durumda bu o kadar çok yarı zamanlı bir iş ki buna neden iş dedikleri bile anlaşılmıyor. İngilizlerin deyişiyle rakamlara masaj yaptırmak için yetkililer 1979 ile 1997 arasında istatistik kriterlerini 32 kez değiştirdiler. Nihayet şu anda uygulanan mükemmel formüle ulaşmak için haftada 1 saatten fazla çalışan işsiz değildir. Dürüst olmak gerekirse Uruguay'da işsizlik ben hatırladığımdan beri böyle ölçülür. İşsizlik korkusu çalışma haklarının hiç sayılmasına izin veriyor. Azami 8 saatlik iş günü artık hukukun değil, edebiyatın ilgi alanına giriyor. Sürrealist şiirin diğer temaları arasında ışıldıyor. İşçi emekliliğine işveren katkıları, tıbbi destek, iş kazalarına karşı sigorta, ücretli izin, tazminat ve konut tahsisi artık arkeoloji müzelerinde sergilenmeye yaraşır kutsal harabeler haline geldi. Evrensel değerlerle yasal olarak kutsanmış çalışma hakları başka zamanlarda başka korkuların meyvesiydi. Grev korkusu, çok yakın tehdit olarak görülen toplumsal devrim korkusu. Dün korkudan titreyen güç bugün korku salan güç haline geldi ve 200 yıllık emek mücadelesi böylece heba oldu. Geniş bir ailenin babası olan korku, nefretin de babası. Kuzey ülkelerinde de umutsuz ücretlere emeklerini sunan yabancılara karşı nefrete dönüşme eğiliminde. İşgal edilenlerin işgalidir bu. Onlar sömürgeci işgal birliklerinin ve askeri seferlerin binbir kez karaya çıktığı topraklardan geliyor. Şimdi bu yolculuğu tersine yapanlar öldürmeye mecbur askerler değil, kollarını Avrupa'da ve Amerika'nın kuzeyinde kaça olursa olsun kendilerini satmaya mecbur işçiler. Afrika'dan, Asya'dan, Latin Amerika'dan ve son yıllarda bürokratik iktidarın cenazesi kaldırıldığından beri Doğu Avrupa'dan da geliyorlar. Yasa ve gerçeklik. Gerald Floch, Paris'te iş müfettişi, bir otomobilin teybini çalan hırsızın, kaçınılabilir bir kazada ölen işçinin ölümünden sorumlu işverenden daha çok ceza aldığını ortaya koydu. Floch, kendi deyimlerinden, ücretleri, mesaileri ve işe giriş tarihlerini yanlış bildiren ve yasal güvenlik ve hijyen koşullarını kayıtsızca yerine getirmeyen Fransız şirketlerinin çok fazla olduğunu biliyor. Ücretlilerin susması gerekiyor diyor, çünkü gırtlaklarında işsizlik bıçağı ile yaşıyorlar. İş müfettişlerinin Fransa'da haklarında işlem yaptıkları her 1 milyon kanun ihlalinden yalnızca 3.000'i mahkeme sonucunda cezalandırılıyor. Ve neredeyse bütün durumlarda bu mahkumiyet komik bir para cezasından ibaret. Kuzey Amerika'nın ve Avrupa'nın büyük ekonomik yayılma yıllarında büyüyen zenginlik daha fazla emek gücü istiyordu ve çok çalışıp az kazandıkları sürece bu kolların yabancı olup olmamasının önemi yoktu. Durgunluk ve düşük büyüme yıllarında kaçınılmaz misafirler istenmeyen işgalcilere dönüştüler. Kötü kokuyor, gürültü yapıyor ve işleri kapıyorlardı. İşsizliğin ve bütün talihsizliklerin günah keçileri bu işçiler, korkuya da mahkumlar. Başlarının üzerinde pek çok kılıç sallanıyor. Zahmetli hayattan kaçarak geldikleri ülkeden her an sınır dışı edilme korkusu, her zaman mümkün ırkçılık patlaması, kanlı uyarılar, cezalar, yakılan Türkler, bıçaklanan Araplar, kurşunlanan zenciler, dövülen Meksikalılar. Yoksul göçmenler sokaklarda ve kırlarda en düşük ücretlere en ağır işleri yapıyor. İş saatlerinden sonra tehlike saatleri geliyor. Bir dokunuşta onları görünmez yapacak sihirli mürekkep yok. Örnek yaşamlar 3. 1998 ortalarında Endonezya'da General Suharto diktatörlüğüne karşı halkın öfkesi dalga dalga yayılıyordu. Bunun üzerine IMF değerli hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür etti ve general emekliye ayrıldı. Suharto'nun çalışma hayatı 1965'te komünist ya da komünist olduğu varsayılan yarım milyon insanı öldürerek iktidarı ele geçirdiğinde başlamıştı. Suharto'nun hükümeti bırakmaktan başka çaresi yoktu. Ama 30 yılı aşkın bir mesaiyle topladığı tasarrufu ona kaldı. 28 Temmuz 1997 tarihli Forbes dergisine göre 16 milyar dolar. Suharto'nun emekliliğinden 2 ay sonra Selefi Başkan Habibi televizyondan halka sesleniyordu. Oruç tavsiye etti. Başkan, eğer Endonezya halkı haftada 2 gün pazartesi ve perşembeleri yemek yemezse ekonomik krizin aşılabileceğini söyledi. Paradoksal olarak Kuzey'in pek çok fabrikası Güney'e göç ederken, Güney'in pek çok işçisi Kuzey'e göç ediyor ya da rüzgara ve gelgite karşı bu yasak macerayı deniyorlar. Para ve insanlar yolda karşılaşıyor. Zengin ülkelerin parası bir günlüğü 1 dolardan ücretlerin ve 25 saatlik günlük mesailerin çekimine kapılarak yoksul ülkelere doğru yolculuk ediyor ve yoksul ülkelerin işçileri reklamların sunduğu ya da umudun uydurduğu mutluluk görüntülerinin çekimine kapılarak zengin ülkelere yolculuk ediyor ya da etmek istiyorlar. Para gümrüksüz, sorunsuz yolculuk ediyor, öpücükler, çiçekler, trompet sesleriyle karşılanıyor. Göç eden işçilerse tersine bazen Akdeniz'in ya da Karayip Denizi'nin derinliklerinde ya da Rio Grande'nin kayalıklarında sona eren bir Odisey yolculuğuna çıkıyor. Eski zamanlarda Roma bütün Akdeniz'e ve ötesine hükmederken, ordular arkalarında savaş esiri kervanlarını sürükleyerek eve dönerlerdi. Bu esirler kölelere dönüşür, köle avları özgür işçileri yoksullaştırırdı. Roma'da ne kadar çok köle olursa ücretler o kadar düşer, iş bulmak o kadar zorlaşırdı. 2000 yıl sonra Arjantinli müteahhit Enrique Pasquermona küreselleşmeyi övüyor. Asyalılar günde 20 saat çalışıyor, ayda 80 dolara. Rekabet etmek istiyorsam onlara başvurmam gerek. Küreselleşen dünya bu. Filipinli kızlar Hong Kong'daki ofisimde her zaman hazırlar. Ne cumartesileri ne pazarları var. Günlerce uyumadan orada kalıp çalışmaları gerekirse öyle yapıyor ve ne fazla mesai alıyor ne de bir şey istiyorlar. Bu övgüden birkaç ay önce Bangkok'ta bir oyuncak bebek fabrikası yanmıştı. Günde 1 dolardan az kazanan, fabrikada yiyip fabrikada uyuyan işçi kızlar canlı canlı yanarak öldüler. Fabrika dışarıdan kilitliydi, kölelik dönemindeki barakalar gibi. Ucuz emek gücü bulmak için yoksul ülkelere göç eden endüstriler sayısız, emekte çok ucuz ve bol. Yoksul ülkelerin hükümetleri gümüş tepside ilerleme mesajları da getiren yeni iş kaynaklarına hoş geldiniz diyor. Ama bu yoksul ülkelerin çoğunda yeni endüstri proletaryasının çalışma koşulları, Rönesans döneminde işe verilen ismi Tripalum'u hatırlatıyor. Tripalum aynı zamanda bir işkence aletinin de adıydı. Üzerinde Pocahontas figürü bulunan Disney etiketli bir tişörtün fiyatı, bu tişörtü Haiti'de saatte 375 tişört hızıyla çalışarak diken bir işçinin bir haftalık ücretine karşılık geliyor. Haiti dünyada köleliği kaldıran ilk ülkeydi ve pek çok ölüme mal olan bu kahramanlıktan 200 yıl sonra ülke ücretli kölelikten çekiyor. McDonald's zinciri çocuk müşterilerine oyuncaklar hediye ediyor. Bu oyuncaklar Vietnam'da işçilerin 80 sente kanter içinde aralıksız 10 saat çalıştığı karanlık atölyelerde 80 sente üretiliyor. Vietnam, ABD'nin askeri istilasını alaşağı etmişti ve pek çok ölüme mal olan bu kahramanlıktan çeyrek yüzyıl sonra ülke küresel aşağılamadan çekiyor. Ucuz emek avcılığı artık sömürgecilik dönemlerinde olduğu gibi ordular gerektirmiyor. Gezegenin büyük bölümünün çektiği sefalet bunu tek başına üstleniyor. Bu aynı zamanda iletişim ve taşımacılık sektöründeki hızın ve uzaklıkları ortadan kaldıran yeni teknolojiler nedeniyle coğrafyanın da ölümü. Sermaye sınırları ışık hızıyla aşıyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki ekonomi soğuk olursa, dünyanın öbür ucundaki diğer ekonomiler öksürüyor. 1997'nin başlarında Malezya'daki devalüasyon, Brezilya'nın güneyinde ayakkabı sektöründe çalışan binlerce işçinin kurban edilmesine yol açıyordu. Tanrı'nın inayetiyle 1993'ün sonlarında Şili Santiago'da 3 yıldır devam eden çok güzel bir ticaret okulunun cenaze törenine katıldım. Okulun öğrencileri kentin en yoksul kenar mahallelerinden geliyorlardı. Suçlu, dilenci ya da fahişe olmaya mahkum gençlerdi. Okul onlara meslek öğretiyordu. Demircilik, marangozluk, bahçıvanlık ve hepsinden önemlisi onlara birbirlerini ve yaptıkları şeyi sevmelerini öğretiyordu. İlk defa değerli olduklarını duyuyorlardı ve yapmayı öğrendikleri şeyi yapmanın bir şeye değdiğini. Okul yabancı sermayeye bağımlıydı. Kaynak tükendiğinde öğretmenler devlete başvurdu. Bakana çıktılar, sonuç sıfır. Belediye başkanına gittiler. Belediye başkanı şu tavsiyede bulundu: şirketleşin. Yoksul ülkeler kalpleri, ruhları ve hasır şapkaları dahil tepeden tırnağa evrensel bir hal ve gidiş yarışına sokuldular. Bakalım en düşük ücretleri ve çevreyi kirletme özgürlüğünü kim veriyor? Ülkeler büyük çok uluslu şirketleri ayartmak için kendi aralarında var güçleriyle yarışıyor. Şirketler için en iyi şartlar, ücret seviyesi, iş güvencesi, toprağın ve insanların sağlığı için en kötü şartlar. Dünyanın dört bir yanında çalışmaya hazır emek gücü hiç olmadığı kadar artarken, işçilerin hakları en kötü zamanlardakinden bile daha kötüleşiyor. Küreselleşmenin kazananları ve kaybedenleri var diye uyarıyor Birleşmiş Milletler'in bir raporu. Yükselen bir zenginlik dalgasının bütün sandalları kaldıracağı varsayılıyor. Ama bazıları diğerlerinden daha iyi koşullarda yol alıyor. Yatlar ve transatlantikler şüphesiz yeni fırsatlarla birlikte yükseliyor ama sallar ve sandallar sürekli su alıyor ve bazıları hızla dibe çöküyor. Ülkeler paranın gelmemesi ya da paranın kaçması olasılığı karşısında titriyor. Felaket genel bir paniğe tercüme edilmiş bir gerçek ya da bir tehdit. Eğer iyi davranmazlarsa diyor şirketler, Filipinlere gideriz ya da Tayland'a ya da Endonezya'ya ya da Çin'e ya da Mars'a. Kötü davranma şu anlama geliyor: doğayı ya da ondan kalanları korumak, sendikalaşma hakkını tanımak, uluslararası normlara ve yerel kanunlara saygı gösterilmesini istemek, asgari ücreti yükseltmek. 1995'te GAP mağazalar zinciri ABD'de Made in El Salvador tişörtler satıyordu. 20 dolara satılan her tişört için Salvadorlu işçiler 18 sent alıyorlardı. O atölye cehennemlerinde günde 14 saatten fazla çalışarak canları çıkan işçiler ya da daha doğrusu çoğunluğu kadın ya da kız işçiler bir sendika örgütlediler. İşveren 350 kişiyi işten çıkardı. Kalanlar greve gitti, polis copları, gözaltılar, hapse atılmalar. Yılın sonunda GAP mağazaları Asya'ya gideceğini ilan etti. Latin Amerika ekonomisinde mantar gibi biten yeni küresel gerçeklik kayıt dışı sektöre şükürler olsun. Yasa dışı çalışma anlamına gelen kayıt dışı sektör her yeni 100 işin 85'ini oluşturuyor. Yasa dışı işçiler daha çok çalışıyor, daha az kazanıyor, sosyal hakları yok ve sendikal mücadelenin uzun zorlu yıllarında elde edilen iş güvencelerinin koruması altında değiller. Yasal işçilerin durumları da çok daha iyi değil. Deregülasyon ve esneklik herkesin bir durumu kendi işine geldiği gibi tanımlayacağı kaçamak laflar. Emekliye ayrılan yaşlı Paraguaylı kadın durumu gayet özlü bir şekilde açıklamıştı. Eğer bu ikramiye ise cezası nasıldır kim bilir? Jorge Bermudez'in 3 çocuğu ve 3 işi var. Şafak sökerken taksi olarak kullandığı eski bir Chevrolet ile Quito sokaklarını kat etmeye çıkıyor. Öğlenin ilk saatlerinden itibaren İngilizce dersi veriyor. 16 yıldır bir devlet okulunda öğretmen. Ayda 150 dolar kazanıyor. Devlet okulundaki görevi bittiğinde özel bir kolejde gece yarısına kadar süren görevi başlıyor. Jorge Bermudez'in hiç boş günü yok. Uzun zamandır mide yanmasından, asabiyetten, uykusuzluktan şikayetçi. Psikolog ona bunların aşırı çalışmadan kaynaklanan rahatsızlıkların psikosomatik belirtileri olduğunu açıkladı ve fiziksel ve ruhsal sağlığına yeniden kavuşabilmesi için çalıştığı üç işten ikisini bırakması gerektiğini belirtti. Psikolog ay sonunu nasıl getireceğini belirtmedi. Nimetler. 1997'nin sonlarında Leonardo Moledo, Arjantin üniversitelerinde verilen düşük ücretleri savunan bir makale yazdı. Bu üniversite hocası, düşük ücretlerin genel kültürü artırdığını, çeşitliliğe ve bilginin dolaşımına katkıda bulunduğunu, öğretim üyelerini soğuk bir uzmanlığın deformasyonundan koruduğunu açıklıyordu. Kıt maaşlar sayesinde sabahları beyin cerrahisi üzerine dersler veren bir öğretim üyesi, öğleden sonraları fotokopi çekip, geceleri bir sirk trapezcisi olarak yeteneklerini sergileyerek kendi kültürünü ve başkalarının kültürlerini zenginleştirebilirdi. Bir Alman edebiyatı uzmanının bir pizzacıda ter dökmek gibi harika bir fırsat vardı önünde. Akşamları da Kolombiya tiyatrosunda yer göstericilik görevine soyunabilirdi. Ceza hukukunda kariyer sahibi biri pazartesiden cumaya bir dağıtım kamyonu sürme lüksüne sahip olabilir, hafta sonları da bir meydana bekçilik edebilirdi. Bir moleküler biyoloji asistanı tüy olarak ve araba resimleri yaparak formasyonunun tadını çıkarmak için sunulmuş bu harika fırsatları doyasıya değerlendirebilirdi. Tersine dünyada eğitim para ödemez. Latin Amerika'da yeni iş yasaları en çok devlet okulu eğitmenlerini cezalandırıyor. Öğretmenler ve profesörler övgüler alır, büyük bir özveri göstererek yeni kuşaklara kendi elleriyle şekil veren eğitimin bu azizlerinin fedakar çalışmalarını göklere çıkaran şatafatlı nutuklar atılır ama ancak büyüteçle görülen maaşları zar zor alırlar. Dünya Bankası eğitimi sermayesi insan olan bir yatırım olarak tanımlıyor. Bu onun bakış açısına göre bir saygı ifadesi. Yakın zamandaki bir raporunda bir olasılık olarak öğretmen arzının eğitim seviyesini korumaya yettiği ülkelerde öğretmen maaşlarının düşürülmesini öneriyor. Maaşları düşürmek mi? Hangi maaşları? Yoksul ama öğretmen deriz Uruguay'da. Bir ilkokul öğretmeninden bile daha açım. Üniversite öğretim üyeleri de aynı durumdadır. 1995 ortalarında gazetede Montevideo Psikoloji Fakültesi'nin bir iş ilanını okudum. Etik dersi verecek bir öğretim görevlisi arıyor, ayda 100 dolar öneriyorlardı. Böyle bir maaşla yoldan çıkmamak için bir etik büyücüsü olmak gerektiğini düşündüm. 10. ayrımın sonu sayfa 169.